havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün 24 Ekim 2022. Günlerden pazartesi ve karşınızdayız. Gündemimiz yine yoğun. Türkiye'nin gündemi hep yoğun. Gündemde ne var derseniz, önce bizden biri Mehtap Yenidoğan karşımızda. Bugün sabahtan bu saate gündemde neler var bize onu aktaracak Mehtap.
Merhaba Meliha Okur. İyi yayınlar diliyorum. Aslında bugünün gündemi demişken ilk olarak dünden bu yana yansıyan bir haberi aktaracağım size. Bu yüzyılın ana fenomeni kadınlar diyoruz ve kadın yüzyılında dünyanın en kalabalık barosunun başkanı da artık bir kadın. İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi vardı. Dün yapıldı bu seçim. Ve seçimde önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Avukat Filiz Saraç baro başkanı seçildi ve Saraç 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu. Saraç'ı kutluyoruz diyoruz ve gündemdeki diğer gelişmelerle devam edeyim. Gündemi aktarayım. Kadınlar dedik. Kadınlar işe aşa bakıyor ve işte bu anlamda önemli bir veri var elimizde. Açlık sınırıyla ilgili. Açlık sınırı Ekim'de 8 bin lirayı aştı Meliha Okur. Peki bu veri nereden geldi elimize? Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun ARGE birimi Kamu Aş Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ve Kamu Ar'ın araştırmasına göre Ekim'de açlık sınırı bir önceki aya göre, yani Eylül'e göre 556 lira arttı ve 8223 liraya çıktı. Ve son bir yılda artış tarihsa 4515 lira oldu. Hemen açlık sınırının ne olduğunu da belirtelim. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masraflarını kapsıyor. Yoksulluk sınırına baktığımızda yoksulluk sınırında da bir önceki aya göre 2136 liralık bir yükseliş var. 24513 lira oldu. Yoksulluk sınırı Ekim ayında son bir yıldaki artışsa 11828 lira. Yoksulluk sınırı da bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim ve giyim gibi aylık tüm giderlerini kapsıyor diyelim. Hali hazırda asgari ücreti de hatırlatalım. Bugün asgari ücret net 5500, brütse 6471 lira. Asgari ücret demişken, sene sonuna doğru yaklaşırken tabii ki emekçiler asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi de 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Tabii ki ekonomi gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Enflasyonla mücadele kabine toplantısında gündeme gelecek. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin 6 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtelim hemen. Ayrıca gündemde başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik teklifi de var. İşte bu kapsamda bir taslak metin hazırlandı ve bununla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir sunum yapacak. Bu arada Bekir Bozdağ bugün bir açıklama yaptı. Başörtüsü için 24. maddede değişiklik yapılmasına karar veririz dedi. Hemen hatırlatalım, anayasanın 24. maddesi din ve vicdan hürriyeti başlığında. Kadınlarla başladık bültene, kadınlarla devam edelim. Eşi vefat etmiş kadınlar için yeni bir sosyal yardım desteği başlıyor. Bugün duyuruldu bu haber, Aile Bakanlığı yaptı açıklamayı. Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacak. Bu destekten 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar faydalanabilecek. Proje kapsamında temin edilecek konut sayısı 2023 adet. Konutlar 80 metrekare olacak. Kaynağı belediyeler ve hayırseverler karşılayacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında olacak ve hak sahiplerine de bedelsiz kullanım hakkı verilecek. Konut demişken sosyal konut projesiyle devam edelim. Ankara'nın Sincan ilçesinde yarın bir tören düzenlenecek ve bu törenle sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri atılacak. Hatırlatalım, ilk evin ilk iş yerin projesi kapsamında 17 ilde 5615 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ve haftanın başındayız. Pazartesi, gündeme bakalım hızlıca. Bu hafta neler bekliyor bizi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta önemli yasalar görüşülecek. Çarşamba günü işte Gözler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak o gün. Zira komisyonda bütçe maratonu başlayacak. O gün bütçenin geneli ve Sayıştay raporları görüşülecek. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kamu denetçiliği kurumunun ve Sayıştay'ın 2023 bütçeleri ele alınacak. Genel kurulda da bu arada önemli bir düzenleme görüşülecek bu hafta. Ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklif genel kurul gündemine gelecek. Bu torbada neler vardı? Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerinin silinmesini içeriyor bu yasa teklifi ve 2000 lira ve altındaki icralık borçlarda bu teklifle değersiz borç kapsamına alınarak sonlandırılacak diyerek sözlerime son veriyorum. İyi yayınlar diliyorum Melih Halkur.
Sağ ol diyoruz. Bir haber yolculuğu yaptık ancak Anadolu'nun derdine yerel yönetimlerde sorun var mı? Odalarda seçim var ticaret ve sanayi odalarında. Anadolu odalarından yansıyan hava ne? Telefon hattımızda Eren Ako olacak. Milliyet gazetesi yerel yönetimler yazarı kendisi. Biz Anadolu'dan yansıyan bu havayı da önemsiyoruz. Çünkü bugün ana konumuz oda seçimleri olacak. Eren Ako merhaba. Eren Ako. Eren Ako'yı beklerken tabii ki oda seçimleri deyince öncelikle bir oda seçimi var ki çok önemli. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda aslında sessiz kıyamet kopmuş durumda. Ona da bakacağız çünkü 60 meclis üyesi var, 59'u başkanına oy verdi. Başkan mazbatasını aldı, koltuğa oturdu ancak... Başkanın koltuğa oturmasına rağmen koltuğa oturtulmadı. Niye? Yüksek Seçim Kurulu itiraz etti. Bu konu konvansiyonel medyanın çok fazla gündeminde değil. Ama biz oda seçimlerini çok önemsediğimiz için bu işi götüreceğiz. Öncelikle Eren Ako'nın Anadolu yansımasına bakıp sözü uzatmadan Davut Çetin'e doğru yolculuğa çıkalım. Çünkü Davut Bey acaba bize neler söyleyecek? Öncelikle Eren Ako. Eren Bey.
Merhaba, nasılsınız?
Sağ olun, iyiyim. Anadolu'nun gündeminde neler var?
Aslında Anadolu'nun gündeminde de seçim var. Seçim var derken onu da biraz açayım. Aslında Anadolu'da kimin kazanacağı veya hangi partinin kazanacağından çok evdeki mutfağa bakıyor herkes bence. Bunun yanında insanların atladığı veya yöneticilerin atladığı bir şey var Melih Hanım. Unutmayalım ki yerel yönetimler Türkiye'de çok ciddi rol alıyor. Gündemimizde ne kadar genel seçim olsa da bu genel seçimleri etkileyecek en ciddi faktör yerel yönetimler. Çünkü vatandaşın bir isteği veya şikayeti olduğunda ilk durağı yine yerel yönetimler oluyor. Yani bu yüzden yerelde başarısız olduğunuzda zaten baştan yarışı kaybetmiş oluyorsunuz. Onun dışında...
Oda seçimleriyle ilgileniyor musunuz? Ticaret ve sanayi şöyle, odalarında neler oluyor?
Şöyle, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'ne bağlı, yanlış bilmiyorsam 365 oda ve borsada seçim yapıldı. Takip edebildiğim kadarıyla da en çok konuşulan il Antalya oldu. Baktığınızda bazı oda başkanları güven tazelerken diğerlerinde ise yeni adaylar tercih edildi. Yani bana göre siyasi bir hareket değil ama pandemi aslında odalarda seçimden seçime bir hareketlilik oluyor. Aslında bütün üyeler buna karşı, yani seçimden seçime değil tam tersi, yani her sene düzenli olarak odaların taleplerini karşılamasını beklerken şu anda mevcuttaki odalar sadece seçimden seçime hareketleniyor.
Anlıyorum. Yani Anadolu iş ve aş meselesine, yerel yönetimlerle ilişkisine, genel seçim yolculuğuna, ticaret ve sanayi odalarındaki harekete biraz daha farklı bakıyor. Ve yerel yönetimler yazarı Milliyet Gazetesi'nin Erdem Aka. Dolayısıyla Türkiye'de ikinci sizin gibi bir isim var mı?
Yok. Şu anda yerel yönetim yazan Türkiye'de başka birisi yok. Türkiye'de şu anda 1391 tane belediye var. 81 il, 1310 ilçeden oluşuyor. 30 büyükşehir. Bunun 60 ve 65 civarında da belediyesi kayyumda. Baktığınızda yerel yönetim olarak aslında merkezi hükümetin tabii ki eşit temsiliyetle bütün her yeri eşit davranıyor olması lazım. Özellikle Güneydoğu'daki kayyum belediyelerinin ise vatandaşa biraz daha yakın olması lazım. Tabii kaymakamlar yönettiği için kayyum belediyelerini biraz daha halka dokunurken sıkıntı yaşadıklarını görüyorum ben sahada.
Önemli konu. Biz o yüzden sizi böyle yayına aldık ama bir gün stüdyoya da bekleriz. Çünkü kayyum belediyelerini konuşmamız lazım. Sağ olun diyoruz ve sözü uzatmıyoruz. Türkiye ekonomisi 20-22 yılda bir krize giriyor. Krizlerle birlikte aslında ilk değişim oda seçimlerinde kendini gösteriyor. Meclislerdeki değişim daha sonra siyasetteki değişime de yansıyor. Bu seçimde oda seçimleri acaba siyasette ibrenin nereye gittiğini gösteriyor. Bizim için önemli ama öncelikle en çok konuşulan oda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Davut Çetin başkan seçildi dedik. Mazbatayı aldı ama bir sorun çıktı. Sorun ne acaba? Davut Çetin telefon hattımızda. Davut Bey merhaba.
Merhabalar Melih Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Nedir sizin başınıza gelen Davut Bey?
Vallahi bizim başımıza bu süreçte çok şey geldi Melih Hanım. Üç sefer seçim kazandık ama beğendiremedik kimseye. Tekrar YSK kararıyla iptal ettiler. 1 Ekim'de meslek komite seçimlerimizi yaptık. Orada kazandığımız açık ortadaydı. Daha sonra 7'sine kadar bizim yönetim kurulu, başkan yönetim kurulu üyeleri, top delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri vardı. 7'sinde onu yaptık. 58-59 kazandık onu bir oy farkla. Ama birindeki sayımız 65'ti. Oraya kadar 59 kişiyle gelebildik. Çok ciddi baskılar, çok değişik şeyler oldu. Yani her türlü baskı oldu. Maddi baskı, manevi baskı, her şey oldu.
Siyasi baskı var mı?
Siyasi baskı da var, maddi baskı da var. İşin üzücü yanı yani odalara bu tip baskıların karışmasıdır zaten. Yani bugüne kadar çok yoğun bu kadar baskı yaşamamıştık ama son dönem her türlü baskıyı biz Antalya'da yaşadık. 7'sinde yaptığımız seçimde de 58-59 biz yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu olduğu sandığı kazandık. Yanındaki top delegelerin olduğu, odalar borsalar bir delegelerin olduğu ve disiplin kurulundaki oyumuz da 60-61'di zaten. Ya bütün istemizi kazandı bizim. Ertesi gün meclis başkanlığı seçimini 52-62 kazandık. Ama buna rağmen ilçenin verdiği bir kararla önce 56 oyumuz iptal edildi. Çizmiştiniz, yazmışsınız dediler ki bizim bütün seçimlerimizde, siyasi parti seçimlerinde de çizme yazma vardır. Odalar Birliği 365 tane oda ve borsası var. Onların bütün seçimlerinde vardır. Hatta geçen dönem benim listemede karşı taraftan 15 tane çizikle başka biri girmişti. Buna ilçe seçim karar verdi. Dedi 56 oyumuz. Yani bizim üyenin iradesini tamamen yok saydılar.
Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun oda seçimlerine böyle müdahale hakkı var mı?
Valla bizim 22. maddemiz var. Odalar ve Borsalar Birliği yönetmeliğinde. Son karar verici merci il seçim kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'na gidilemez yazar.
Nasıl oldu ama da maalesef, Yüksek Seçim Kurulu'na gidildi?
Karşımızdaki rakip tam kanunsuzlukla gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu tam kanunsuzluk durumunda alacağı daha önce aldığı kararlar var. En fazla yapabileceği seçimin iptaliydi. Maalesef seçimi iptal etmedi. Bizim ilçe seçim kurulunun verdiği karara uyarak, il seçim kurulunun 3 hakimle verdiği kararı da yok sayarak, son merci olan il seçim kurulunun onu da yok sayarak ilçe seçim kurulunun kararına uydu. Veriş şekli de çok garip. Yani cuma günü, perşembe günü müracaat ediliyor. Cuma günü toplanıyor Yüksek Seçim Kurulu. Bizim madde görüşülüyor. ve ön bir kararla 6'ya 5 diyorlar. Siz seçimi şeye uydunuz. Tepes Seçim Kurulu'nun kararına uyduk diyorlar. Bu aşağı yukarı 10 gün bugün. 10 gündür bir gerekçeli kararı bile gönderemediler daha. Biz de gerekçeli karara göre gerekli girişimleri yapacağız ama gerekçeli kararsız açıkladığı daha önce var mıydı bilmiyorum. Bizim kararımızı çok alelece alındı. YSK'nın verdiği kararla da biz aldığımız mazbatayı, başladığımız görevi maalesef bırakmak zorunda kaldık.
Çok ilginç. Oda tarihinde böyle bir olay var mı?
Vallahi 140 yıllık oda tarihinin 7,5 senesinde ben başkanlık yaptım. 2 seçim gördüm. Daha önce beraber diğer arkadaşlar da girdiğimiz seçimler var. Hiç böyle bir şey yok. İlk defa görüyoruz bunu. Yani Yüksek Seçim Kurulu dedi ben sizin seçiminizi beğenmedim. İptal ettim. İlçeninkine uyuyorum. İlinkine uyması gerekirken son karar verici, merci, il veya ben burada yetkisizim demesi gerekirken, en kötüsü seçiminizi iptal ediyorum demesi gerekirken hiç beklemediğim şekilde ilçe seçim kurulunun kararına uyuyorum dedi.
Ben bunun arkasında meclisteki çatışma olarak görüyorum. Dernekler üzerinden gelen çatışma diyebilir miyiz buna? Siyasi tabii, odaklı.
Tabii. Siyasi odağı da var. Çok ciddi bir baskı var temelen Yüksek Seçim Kurulu'na da. Orada alınan karar ya 6'ya 5 olmasından da görünüyor zaten. Bir orada uyum da yok. Bugüne kadar böyle bir karar var mıydı? İnanın ben de araştırıyorum göremedim daha. Odalarda 6'ya 5 verilmiş bir karar. Epey zorlama verilmiş bir karar gibi geliyor bana. Ama büyük merakla da 10 gündür Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını bekliyorum Ela Hanım.
Biz de merakla haberi takip ediyoruz. Sizin aynı zamanda TOB'da göreviniz var değil mi?
Evet, Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim ben.
Peki oda yönetimi bu işe ne diyor?
Oda yönetimi de aynı şekilde bizimle aynı fikirde. Burada bizim bütün seçimlerimizde isim çizilir, yanına isim yazılır. Ve bizim yönetmelimiz de açıktır. Aynı isim birkaç sefer bile yazılsa bile der, bir tane sayılır der. Yani odalar ve borsalar birliğinin seçim yönetmelikleri, seçimde nasıl oy kullanılacağı, seçimde nasıl oy sayılacağı açık ve nettir. Burada bir işaret var, alamet var. İşaret, alamet de isim değildir. Yani oradan tutturdu seçim kurulumuz. Maalesef buraya kadar geldi konu.
Peki, sizi fazla tutmuyoruz. Birazdan konuşma yapacaksınız. Konu hassas. Evet, evet. Tabii ki odalarda, ticaret ve sanayi odalarındaki seçimleri izliyorum ben yakından. Konvansiyonel evet. Medya unuttu diyorum seçimler, sonuçlar. Heyecansız bir yansıma var ama bence heyecan çok fazla.
Birçok odamız çok ciddi çekişmeler var. Bir oyla, iki oyla kazanan, kaybedenler var ama bundan sonra yani hukuksuzluk gerçekten daha çok odalarda görünecek gibi görünüyor.
Olmaz. Türkiye'nin hukuka ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Size teşekkür ediyoruz ve rotayı...
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. İstanbul Ticaret Odası seçimlerine kıracağız. Ayın 9'u yani Kasım'ın 9'unda seçim var. Bizim de bu İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde açık ve net değişim grubuna farklı bakmamız gerekiyor. Niye? Çünkü ilk kez sosyal medya üzerinden değişim grubu İstanbul Ticaret Odası seçimleriyle ilgili bilgi veriyor bize. Telefon hattımızda ya da karşımızda Ulvi Özcan var. Kendisi değişim grubu. O da orada yer alıyor. Gayrimenkul Meslek Komitesi adayı. Öyle değil mi Ulvi Bey?
Evet Bela Hanım, merhabalar.
Merhaba. Değişim grubu ne yapıyor böyle? İlk kez sosyal medya üzerinden seçimi anlatıyorsunuz. Çalışmalarınızı anlatıyorsunuz.
Evet.
Neden değişim grubu?
Biz aslında Hedef Saygın Emlakçılık Grubu olarak 7 Mart 2022'de start vermiştik bu işe. Hem sosyal medya üzerinden hem saha toplantılarıyla aktif bir şekilde çalışıyorduk. Ancak rakibimiz olan grup MÜSİAD'la koalisyon kurunca bize de o sırada bu gruptan, İTO'da değişim grubundan bir teklif geldi. Kim olduklarına, ne olduklarına baktıktan sonra biz bir siyasi oluşum değiliz. Biz sadece İstanbul Ticaret Odası'nın doğruya doğru yanlışa yanlış demesini önemsiyoruz demeleri üzere biz de bu grupla birlikte hareket etmeye karar verdik. Bize destek veriyorlar. Biz de başka gruplarda kendilerine destek veriyoruz.
Değişim grubunu merakla izliyorum çünkü yaşları 30 ile 40 arasında olan iyi eğitimli genç bir kuşak İstanbul Ticaret Odası'na imza atmaya hazırlanıyor. Eğer meclisin en az yarısı değişirse bu hem iktidar partisini hem altılı masa diye nitelendirdiğimiz muhalefeti etkileyecek bir gelişme diye düşünüyorum. Yanlış mı?
Ya şimdi ben makro siyaset olarak bir şey diyemem ama tabii ki bunlar sancıların sonucunda olan şeyler oluyor. Yani hiç yoktan böyle bir şeyin çıkması, böyle bir şeyin ses getirilmesi, böyle bir şeye kulak verilmesi çok mümkün değil. Ancak biz burada politize olmadan, siyasileşmeden İstanbul Ticaret Odası bizim aidatlarımızın karşılığı bize kaliteli hizmet versin. Orada sektörler doğru temsil edilsin derdindeyiz. Sayın Çekip Aklıviç'le ben beraber görev yaptım. Yıllar öncesi beraber ben meclis üyesiyken o da yönetim kurulu üyesiydi. Şahsi olarak saygım olan bir insandır. Ancak son zamanlarda bir beyanını duydum ki gerçekten hayretler içinde kaldım. Amasız, fakatsız, lakinsiz mevcut siyasi iktidarı destekliyoruz diye. Ben de görev yaptım İstanbul Ticaret Odası'nda. Orada bürokrasiden, siyasetten beklentisi olacaktır meslek gruplarının. Bu taleplere cevap verildiği kadar teşekkür edilip bu kamuoyuna durulacaktır. Taleplere cevap verilemeyi takdirde hem temsil ettiğimiz meslektaşlara hem muhalefet gruplarına yardım istenerek bir kamuoyu oluşturulmaya çalışacaktır. Bu demokrasinin genel süreç yönetimidir. Ama şu anda amasız fakatsız birisini desteklemek bu buranın yapısıyla çok doğru orantılı bir şey değil. Dolayısıyla benim için o da her zaman meclisi çalıştırmak için aktif olmamız gereken, çalışmadığı takdirde de tepkisel olarak olaya müdahale etmemiz gereken bir yer olarak görüyorum.
Peki siz kaç numaralı meslek grubusunuz?
21 numaralı Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi. Bizim hedef saygın emlakçılık olarak yola çıktık.
Saygın emlakçılık önemli. Şu günlerde konut fiyatlarındaki artış, emlaktaki hareketlilik, hem kiralık hem satılık konutlar, İstanbul'un durumu, Türkiye'nin durumu önemli. Ama İTO'nun da bir özelliği var. 700 bin üyesi var değil mi İTO'nun?
Tabii 700 bin üyesi var. Geçen günlerde açıklandı, 600 küsürler konuşurken 700 bin olduğu konuşuldu.
700 bin oyalı İstanbul Ticaret Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde aldığı pay %2 bile değil. Bunu da biliyoruz, öyle değil mi?
Tabii. Şimdi, yani yerden yere değişiyor tabii ama ortalaması çok düşük. %10'ların çok altı olduğunu biliyorum.
Şimdi tablo bu iken İTO'daki bu değişim. Çünkü İstanbul'daki her iki şirketten biri İstanbul Ticaret Odası üyesi mi?
Her iki şirketten birisi değil, her şirket İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi. Her firma derseniz belki olabilir. Çünkü esnaf odasına kayıtlı olanlar da olur ama şirketlerin hepsi İstanbul Ticaret Odası'na üye İstanbul'daki. Çünkü İstanbul Ticaret Odası'na üye olan Deniz Ticaret Odası'na da üye olabiliyor. Yani deniz ticaretiyle uğraşıyorsa. Sanayi odaları da aynı zamanda ticaret odasına üye. Dolayısıyla bütün şirketler İTO'ya üye.
Peki tablo bu. Siz eğer diyelim ki meslek komitesi seçimini aldınız. Ne mesaj vereceksiniz üyelerinize? Nedir sizin sorunuz? Kısaca alalım mı?
Şöyle söyleyeyim. İstanbul Ticaret Odası hepimizin. İstanbul Ticaret Odası'nda bizi desteklesinler, rakibimizi desteklesinler veya başka bir meslek komitesinde başka bir yeri. İTO bize bir şey vermiyor diye sandıkları sahipsiz bırakmasınlar. Odayı sahipsiz bırakmasınlar. Gidip oylarını kullansınlar. Tabii ki bizim komitemizde bize oy versinler. Bu işin doğal süreci, doğal beklentisi bu ama burada her ne kadar temsil yukarıda olursa, her ne kadar katılım yukarı olursa odanın da sesinin cılız değil de güçlü çıkması, odayı yönetenlerinde, odayı muhatap alanlarında daha farklı bir gözle bakmasını getirecektir.
Rakipleriniz güçlü mü?
Güçlü, çok güçlü.
Çok güçlü. İnşaat, evet. Tekstil ve konfeksiyon ve tabii ki emlak, konut bu İstanbul Ticaret Odası için de önemli diye düşünüyorum. Bu arada değişim...
Ama güçlü ve haklı olmayı önemsiyoruz. Sadece güçlü olmak yeterli değil. Güçlü ve haklı olmayı önemsiyoruz. Biz haklı ve güçlüyüz.
Peki biz sizi izlemeye devam edelim. Baktım Saadettin Saran da değişim grubunda. Sadece evet, Saadettin evet, Saran evet. mı? 30'lu yaşlarda, 35 yaşlarında teknolojiye, tekniğe, bilimsel çalışmaya gönül vermiş gençleri görüyorum. Bunu Türk toplumundaki değişimin ve siyasetteki bundan sonraki süreçte değişimin ilk adımı olarak görüyorum. Abartıyor muyum ben?
Umarım bu kardeşlerimiz, bizim jenerasyon küçüğümüz kardeşlerimiz meclise gelirler. Ve inanın umut filizi tekrar kendini gösterir. İnanın buna. Yani burada siyasetten konuşmuyorum. Çünkü ben bir siyasi kimlik değilim. Ben İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan adayıyım. Ama bu insanları görünce gerçekten pırıl pırıl iyi okullar mezunları ve aylardır çalışıyorlar, sahada çalışıyorlar. Bu işin köhnemiş düzenine ciddi bir alternatif olacaklarını göreceksiniz. Her sektör kendisini temsil eden bu gençleri takip etsin.
Bambaşka bir açılım bu. Ben 40 yıldır İstanbul Ticaret Odası seçimlerini izlerim. İlk kez böylesine bir dönüşüm rüzgarı görüyorum. Gençler üzerinden gelen bir hareket gördüğüm için çok önemsedim bu tabloyu. O yüzden siz ne mesaj vereceksiniz emlakçılara, konutçulara, gayrimenkulcülere? Ne yapacaksınız?
Biz kısaca kendi meslektaşlarımıza alalım. Mesajımız şu, kendi meslektaşlarımıza. Biz güçlü bir kadroyla ve projelerle, programlarla yola çıktık. İstanbul Emlak Borsası Projesi'nden MLS İstanbul, yani bir portal yapımına kadar emlakçının kim olduğunun belli olduğu, emlakçılığın nasıl yapıldığını, yani standartının belli olduğu bir mevzuatın çıkarılmasının takipçisi olacağımıza kadar ve bunların çeşitli dinamik yönetimlerle, yönetmeliklerle destekleneceğine kadar bir yasa çıkarmak istiyoruz. Ve bu yasada da tüketici yararına, sektör içindeki haksız rekabeti önleyecek şekilde düzenlemeler, kamu denetimleri olacağının bilinmesini istiyoruz. Bizi takip etsinler, desteklesinler.
Bu yasayı önemsedim çünkü kira fiyatları uçmuş, ev sahibi kiracı mahkemelik, konut fiyatları uçmuş, Türkiye nefes alamıyor, emlak piyasasına bir düzenin gelmesi, gayrimenkul ve konut piyasasına farklı bir açılım gelmesi gerçekten önemlidir. Sağ olun diyoruz, kolay gelsin size.
Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurma imkanı verdiniz. Eksik olmayın Mela Hanım.
Bu seçim önemli seçim. Bu seçimi görmeyeceğiz de hangi seçimi göreceğiz ekonomi medyası olarak? Sağ olun diyoruz ve biz açık ve net haberi takip ediyoruz. Haberi takip eden gerçeği bulur. Haberi takip eden bir şeyin tarafı olmaz. Bu defa rotamızı nereye kırıyoruz? Tabii ki Bodrum'a kıracağız. Niye Bodrum'a kırıyoruz? Dün akşam Galatasaray maçını izledik. Galatasaray taraftarının hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi muhteşem bir şov vardı. Galatasaray stadında çok etkilendik. Etkilendik ama etkilendiğimiz başka bir olayda Bodrum Cup, The Bodrum Cup diyorum, yelken yarışından geldi. Niçin? Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk deniz aslında okulu diyelim. Okula kimse destek vermiyor. İşte bugün hem Bodrum Cup'ı hem de deniz okulu diyelim biz. Deniz okul gemisinin yolunu ve yolculuğunu konuşmak istiyoruz. Kiminle? Erman Aras'la. Erman Aras karşımızda. Erman Bey, nasılsınız? Sanıyorum bağlantıyla ilgili bir sıkıntı var. Bir dakika sizi bekleteceğiz. Niye böyle giriş yaptım? The Bodrum Cup tam 34 yıldır kesintisiz devam eden bir deniz yarışı organizasyonu. Aşağı yukarı 2000-2500 kişiyi deniz üzerinde ağırlıyor ve büyük bir yarış. Böyle bir yarışa ev sahipliği yapmak kolay değil. Hizmet sektörünün güçlenmesini, denize olan sevgiyi, yeşili koruma arzusunu gösteren bir yarış. O yüzden önemsiyoruz. Bir de uluslararası boyutu var ve Bodrum'un iki önemli markasından biri. İşte Bodrum, The Bodrum Cup ve Bodrum Mandalinası diyoruz iki önemli marka olarak Bodrum için. O yüzden Erman Bey'le görüşmek istiyoruz sanıyorum. Skype bağlantısıyla ilgili problem var mı arkadaşlar? Erman Bey merhaba.
Merhaba, nasılsınız?
Ben çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Bu kadar konuğu ağırladınız.
Vallahi gayet iyiyiz. Gayet enerjik durumdayız. Çünkü biz hani işimizi de seviyoruz, sizleri de seviyoruz.
Biz de sizi seviyoruz Erman Bey. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Ama ben özellikle Cumhuriyet'in okul gemileri konusundaki çalışmalarını dikkat çekmek isterim. Osmanlı'da okul gemilerimiz var mıydı?
4 tane vardı efendim. Dünyanın zaten denize kıyısı olan hemen hemen her ülkesinin devlete ait okul gemileri var. Bizim Cumhuriyet tarihimize geçtiğimizde maalesef okul gemimiz olmamış. Böyle bir açık vardı. Biz de Bodrum Cup olarak dedik ki bu açığı kapatmam gerekiyor. Ve Bodrum Cup'taki bütün yarışçı arkadaşlarıma 1997 yılında bu fikri sordum. Dedim ki hep beraber bir okul gemisi yapabilir miyiz? Çünkü denizcilik yelken öyle sınıfta öğrenecek bir şey değil. Baktım ki herkes yapabiliriz diyor. O zaman dedik kolları sıvayalım. Biz Cumhuriyet tarihimizin ilk yelkenli okul gemisine başlatalım dedik. Arkası da gelir dedik ama hala biz tekiz, başka yok.
İnanamıyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisi gelmiş. 30 kaç yıl önce yaptınız? 34 yıl önce mi?
Yok, 34 yıl evvel Bodrum Cup'a başlamıştık. 2001 yılında denize indirdik. 1997 yılında başlamıştık okul gemisinin yapımına. Yaklaşık 3,5 sene gibi gerçekten bir inşaat süresi sürdü. 2001'de denize indik. 2001'den beri şu anda denizde faaliyette, eğitimdeyiz.
Okul gemisinin muhteşem bir aktörü var değil mi?
Tabii ki o şimdi Yücel Köyağası oldu. Bizim hem dizaynerimiz, okul gemimizin hem dizayneri hem yapımında başında duran tamamen onun kontrolünde yapıldı. Yapıldıktan sonra da 2001 yılından itibaren bizim önce müfredatımızı yaptı, sonra da eğitmenimiz olarak başımızda duruyor. Yani eğitim gemimizin her şeyi diyebilirim, Yücel Köyağası oldu.
Ben çok üzüldüm bu duruma. Çünkü okul gemisi nasıl hayatta kalıyor? Yani öğrenciler var orada. Nasıl desteklenmesi lazım? Buradan şirketler dünyasına da seslenelim. Her yere para harcıyorsunuz. Ama Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisine sponsor olmak için yarışmaları gerekmiyor mu? Destek versinler isteriz. Ara ara bu yayınları o yüzden yapacağız. Okul gemisi nasıl hayatta kalıyor? Nasıl destek alıyor?
Efendim, okul gemisi bir vakıf üstüne yaptık. Çünkü herkesin malı olsun diye tüm denize gönül veren Bodrum'daki arkadaşlarımızla birlikte biz bunu yaptık. BOSAV Vakfı'nın adı. Şu Bodrum Belediyesi'nin tabii ki büyük bir desteği var. Şimdi tabii bir eğitim gemisi. Biz bunu niye yaptık? Önce onu söyleyeyim. 12 ay bir defa faaliyette dursun. Bunun bir ayı ancak karada dursun. Yani bakımları yapılsın. 11 ayda denizde olsun. Kış aylarında tamamen kaptan ve gemicimizin eğitimini yapalım, onları alalım. Mesela Sadun Bora da bu yaptığımızda hayattaydı. Mesela Sadun Bora ile beraber bir 3 haftalık 4 haftalık bir tura çıksın. Dünyayı dolaşan çok fazla Türk insanımız var. Her biri heveslendi, dedi ki 20 gün 25 gün bize de verin, biz de onları götürelim. Yani bizim kaptan ve gemicilerimiz, dünyayı dolaşan Türk denizcileriyle birlikte bütün kış boyunca gelsinler, ufuklarını açalım. Çünkü bunlar charter teknelerinin kaptanları, gemicileri. Kendi müşterileriyle buralara gidebilsinler. Çünkü gidip gösterirseniz bu eğitimleri alırlarsa ufukları açılır, gidip bakabilirler. Sonra yaz ayına geldiğimizde de Türkiye Yelken Federasyonu ve bakanlığımız olmak üzere hevesli ne kadar gencimiz varsa alalım. Belli bir program dahilinde bu gemi hiç buraya uğramasın. Dünyanın hangi köşesinde bir etkinlik varsa, çünkü dünya okul gemilerinin etkinlikleri sürekli yaz boyu da devam ediyor. Oralara gitsin. Oralarda bir hem devir yaparız. Yani iki haftalık turlarla tekne gelmeden Türk Hava Yolları'nın örneğin veya diğer hava yollarının sponsorluğuyla gençlerimizi değiştirebiliriz. Böylece Akdeniz'de veya diğer noktalarda bütün yaz boyunca gençlerimizi hem Türkiye'yi temsil etme, hem onların ufuklarını açma, hem denizcilik bilgilerini geliştirme adına bu gemiyi böyle kullanırız diye başladık. Başladık ama tabii buna bir bütçe lazım. Sizin dediğiniz gibi ben şimdi burada durayım, siz herhalde sesim geliyor.
Sesiniz geliyor da sizin sesinizi 2001'den bu yana Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisinin sesini hiç kimse duymak istemiyor. Ben de diyorum ki madem ki 29 Ekim'i kutlayacağız, madem ki Cumhuriyetimizi seviyoruz, madem ki değerlerimize sahip çıkacağız, Cumhuriyet tarihinin ilk okul gemisine sahip çıkacak bir şirket, kurumlar arıyorum. O yüzden sizi zaten yayına almak istedim. Çünkü önemsiyorum ben bunu.
Efendim sadece şirket kurumlar da değil. Tabii ki bir vakıf olabilir. Çünkü bir vakfın üstünde gemi, bir vakıfla işbirliği yapabilir ama kişiler de olabilir. Mesela biz İngiltere'ye gittiğimizde dünya okul gemileri için oradaki etkinliklere İngiliz dükü karşılıyor. Adam hayran oluyor tekneye. Çünkü ahşap bir tekne. Rusya'ya gidiyoruz. Putin geliyor. Hayran oluyor. Romanya'da Romanya Devlet Başkanı karşılıyor. Diyor ki müthiş bir olay. Nereye gitsek çok büyük bir ilgi var. Biz burada gençlerimize denizcilik eğitimi vermek istediğimize göre Türkiye'de mutlaka denizi seven insanlar vardır. Yani bu gemiye çok rahatlıkla bir döner sermaye hediye edebilirler. Yani bu sürekli olması lazım. Çünkü siz buraya göndereceğiniz bu gemide olması gereken kaptan ve ana personel Türkiye'yi temsil ediyor. Bu bir milli takım. Yani gittiğiniz yerde orada devlet başkanlarının masasında oturuyor çünkü. Oraya aldıklarında. Onun için bütün bunların altından kalkabilmek için bunun bir döner sermayesi olması lazım. Yani biz buradan Türkiye'de denizi seven insanlara ya da kurumlara, vakıflara seslenmek istiyoruz aracılığınızla. Gerçekten gelin, bu gemi çok büyük masraflar isteyen bir gemi değil. Türkiye'nin medarı iftiharı bir gemi, 32 metre ahşap bir gemi. Yani bu gemiyi çok rahatlıkla Türkiye bakabilir ve bu gemiyi yormayalım. Yani çünkü çok zaman geçti. Yoksa bu gemi de yok olup gidecek. Çünkü bugünkü şartlarda bunları sürdürebilmek çok zor. Buradan sizin aracınıza seslenmek istiyoruz.
Sağ olun diyoruz ama The Bodrum Cup'a bakalım. 34 yıldır sürdürüyorsunuz kesintisiz. Siyasetin dışında, güçlerin dışında aslında Türkiye'nin markası diye yolculuk devam ediyor. Orada bu sene kaç kişi, kaç tekne katıldı merak ediyorum.
73 tekne yarış numarasıyla katılan vardı. 150'nin üstündeydik organizasyon tekneleriyle beraber bu şenliğe katılan. Yani bu da şu demek, 2000'in üstünde bir insan denizin üstünde, bir hafta denizin üstündeydi. Tabii kara etkinliklerini düşünürseniz orada da 7000 ile 10000 arasında kişinin katılmış olduğu bir Athena konseri vardı en sonunda. Gerçekten çok güzel ve hem yorgunluklar atıldı hem de önümüzdeki yılın planlarını yaptık. Bu Bodrum Cup gerçekten Bodrum'un, Türkiye'nin, bölgemizin çok değerli bir organizasyonu. Akdeniz'in en büyük deniz organizasyonlarından bir tanesi. Yurt içinden, yurt dışından çok fazla yarışçımız var, basın mensupları var. Sponsorlarımıza da burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların sayesinde hem Türkiye'ye çok güzel bir organizasyonu yapma şansı veriyorlar bize, hem de ülkemizi yurt dışında da tanıtmış oluyoruz.
Peki önümüzdeki yıl konsept nedir? Cumhuriyet'in 100. yılında sizden muhteşem bir açılım beklemek, benim de The Bodrum Cup diye özellikle vurguluyorum. Çünkü uluslararası boyutu olan bir yelken yarışı bu. Öyle değil mi? Öyle diyelim. Çünkü evet, dev tekneler de küçük tekneler de yarışıyor. Ne yapacaksınız önümüzdeki yıl?
Biz 5 yıl önce 30. yılımızda İstanbul'a gelmiştik. Şöyle yapmıştık. Bodrum Cup Bodrum ve yöresinde devam ediyor. Ama Challenge Cup olarak öncesinde gidebilecek kapasitedeki tekneleri alıp, mesela 25 tane tekneyi alıp İstanbul'a gitmiştik 5 yıl önce. Ve biz İstanbul Boğazı'nda çok güzel bir seyir yaptık. Tüm yelkenlerimiz açık. Bu da dünyaya bir tanıtım olmuştu. Hem guletlerin açılımı olmuştu. Şimdi bu bizim de 35. yılımız olacak. Cumhuriyet tarihimizin de 100. yılı olacak. Biz tekrar yine büyük teknelerimize, yani gidebilecek, açık denize de gidebilecek teknelerimizi alacağız. Önce İstanbul'a gelmeyi düşünüyoruz. İstanbul'dan Selanik'e gideceğiz. Selanik'te atamızı, evini ziyaret edeceğiz. Oradan adaları gezerek İzmir'e geleceğiz. İzmir'den Bodrum'a gelip Bodrum'da bizi bekleyen Bodrum Cup katılımcılarıyla beraber genişletilmiş olarak Bodrum Cup'ı yapmayı düşünüyoruz. İnşallah 100. yılımızda böyle bir programı gerçekleştiririz.
Bu program size yakışır. Çünkü sonuçta bir organizasyon komitesi var. 300 gönüllü çalışıyor bu organizasyon komitesiyle birlikte. Başında da gençleri çok önemsiyorum ben. Süleyman Uysal var ve vizyoner bir organizasyon komitesi başkanı. Şimdi bu anlayışın bize gösterdiği bir anekdotla aslında noktayı koymak isterim Erman Bey. Siz bir çeşit barış elçiliği yapacaksınız Cumhuriyet'in 100. yılında. Bu anlatımınızdan onu çıkarıyorum. Adalar meselesi, Ege Denizi meselesi ve 100. yılda halkların kardeşliği meselesi bizim için önemli. Demokrasinin kurumsallaşması adına, öyle değil mi?
Tabii ki biz yıllar içerisinde komşu Yunan adalarıyla zaten hep gittik geldik. Onlar bize geldiler, biz oraya gittik. Yani Bodrum Cup komşu Yunan adalarıyla, Yunan adalarında çok sevilir. Çünkü oraya gittiğimizde bir ekonomi de getiriyoruz, canlandırıyoruz. Dostluk, hem dostluk var, dostlukları pekiştirdik. Tabii ki önümüzdeki yıl bizim için de anlamlı. Selanik'te gidip atamızın evini ziyaret etmek. Dönerken tabii ki Yunan adalarına uğrayarak yine buradaki nasıl komşu adalarımıza dostlukla içerisinde oluyorsak, oradaki adalarda yine dostluk içerisinde geçecek ve 35. yılımızı hem de 100. yılımızı böylece Bodrum Cup olarak dünyaya duyurma fırsatı bulacağız.
Yabancılar ve özel program, haftalık turlar The Bodrum Cup için eminim ki ilgisi de fazla olacaktır önümüzdeki dönemde. Size kolay gelsin diyorum Erman Bey.
Sağ olun. Şöyle de söyleyebilirim. Mesela biz charter tekneleri organizasyonu olduğumuz için ana olarak özel tekneler de katılabiliyor, ama charter teknelerinde zaten dünyada bizi ayıran şu var. Müşteri de beraber yarışabiliyor. Yani para veren müşteri bir kabinde, o da yarışabiliyor. Bu dünyada olmayan bir özellik zaten. Selanik-İzmir yolculuğumuz, yani İstanbul-Selanik-İzmir yolculuğumuzda bu organizasyonun içinde olmak isteyen herkese açık. Yani bir kabin kiralayarak bu organizasyonun içinde olabilirler. O yüzden buradan da duyuru yapmış olalım.
Önemli, ayrıca çılgın olduğunuzu düşünüyorum. Dev guletlerle yarışmak inanılmaz bir olay. Dünyada bile çok az eşi var. Türkiye kendi değerinin, kendi gücünün farkında mı bilemiyorum. Ama siz The Bodrum Cup ile bir farkındalık yarattınız. Ben size teşekkür ediyorum. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi de hizmet sektörüne bir dakika bile aslında 2200 kişiyi taşıdılar, hizmet verdiler, aksama göstermedi organizasyon. O yüzden teşekkür etmek lazım. Kolay gelsin diyorum. Uğur ola mı diyeyim size, uğurlar ola mı diyeyim, ne diyeyim?
Teşekkür ederim. Ben bütün denizci arkadaşlarıma bu güzel dileklerinizi ileteceğim. Ama The Bodrum Cup'ın 35. yılında bekliyoruz. İlginizi biz... de bekliyoruz ama yelkenli okul gemimize mutlaka bir babayı çıkar diye düşünüyoruz. Yani
uğraşacağız. Ben de uğraşacağım. Gönüllü olarak uğraşacağım. Çünkü tüylerim diken diken oluyor. Herkes şov yapıyor. Türkiye, şov yapmayı bırakacaksın. İnanıyorsan destek vereceksin. İnanmıyorsan oradan bile geçmeyeceksin. İşte size proje. İşte size bu projeye bağlı devam eden yolculuk. Lütfen bu sözleri dikkate alın diyorum. Sağ olun Erman Bey. Yolunuz açık olsun diyorum ve Bodrum'a fokuslanıyorum. Neden Bodrum'a fokuslanıyorum? Çünkü Bodrum markasını nasıl görmeliyim? Bodrumlu denizciler diyor ki, denizden karaya baktığımızda yeşili görememenin acısını yaşıyoruz. Yani betonlaşan bir Bodrum var karşımızda. Betonlaşma acaba Bodrum markasını nasıl etkileyecek? Bodrum nasıl markalaşabilir? Bizim de şimdiki konumuz bu ve karşımızda bu defa kim var? Muhterem İlgüner var. Hem Dünya Gazetesi'nde yazar, hem de şehirlerin markalaşması konusunda, şirketlerin markalaşma yolculuğu konusunda gerçekten Türkiye'de özel isimlerden biridir. Muhterem Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Erman Bey'i dinlediniz mi?
Dinledim. Büyük bir heyecanla anlatıyor. Çok hoşuma gitti.
Çok. Bitmeyen bir heyecan. Küçük bir yapıyla başlatmış. 35 yıldır inatla sürdürüyor. Siyasi anlayışların, güçlerin bu organizasyon üzerinde etkili olmasını önlüyor. Ve kimseyi kırmadan bu süreci devam ettiriyor. Ama The Bodrum Cup'ın hem dünyada hem Türkiye'de çok çok daha özel bir marka olması için Bodrum'un markalaşması gerekiyor, değil mi Muhterem Bey? Bodrum'u ne markalaştırır?
Şimdi Melih Hanım, siz ekonomi konusunda engin deneyime, bilgiye sahipsiniz. Biliyoruz ki küresel geçerli para birimiyle hak ettiğimiz değerde para kazanırsak hepimiz mutlu olacağız. Dolayısıyla şehirlerimizin de başarı göstergesi şehir refahının ve tabii paralelinde itibarının artması olacaktır. Yani bir şehre küresel geçerli para birimiyle ve hak ettiği değerde, yani şu anda Akdeniz çanağının en ucuz destinasyonu diye tanımlanıyoruz. Bu çok ağrıma gidiyor benim. Herhalde pek çok kişinin de ağrına gidiyordur. Dolayısıyla bir kere bundan sıyrılabilmemiz için nelerin bir şehre değer katacağını bulmamız lazım ve o değer üzerine de bir onu destekleyecek güzellikleri bir buket, bir sepet haline getirmek lazım. Bodrum Cup bunlardan bir tanesi. Ama Bodrum'u esas küresel arenaya taşıyacak ve ona haklı bir itibar getirecek ve önce dünyanın farkındalığını sağlayacak geniş kitleleri söylüyorum. Ve oradan bir yakınlık ısınma duyacak ve de önemseyecek, hatta ziyaret nedeni oluşturacak çok değerli bir fırsatı var elinde. Eğer Google'da yazdığınız zaman Herodot diye. Karşınıza Halikarnaslı Herodot çıkıyor.
Aa, bir dakika araya gireceğim. Önümüzdeki ayın 18'i 23'ü arasında uluslararası bir Herodot çalıştayı yapıyor Bodrum Belediyesi. İşe yarar mı? Yani Herodot Bodrum'u kurtarır mı?
Şöyle, bin kere kurtarmasına yardımcı olur. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü eşsiz ve rakipsiz bir özelliktir bu. Dünya tarihinde tarihi ilk kez bir belgeye kavuşturan, tarih yazan bir kişiden bahsediyoruz. Ve bu Bodrum'du. Onun özelliklerini sıralıyorlar. Ya bunun üzerine çok çalışmalar var. Mutlaka o çalıştaydığını dile getirecektir. Ama gezerek, gezdiği yerlerden tarihe dönüştürerek yazan bir kişi. Üzerine yok. Ancak tarihin dünyada çok büyük bir takipçisi var. Yani tarih çok benimsenen, kolay hazmedilen, yani felsefe deseniz, psikoloji deseniz bunlar daha zorlu. Ama tarih öyle değil, hoşa giden bir şey de. Ve çok geniş de işte sanayi tarihi, işte siyaset tarihi gibi dallandırılabilen, çok kapsamlı, çok büyük kitlelerin ilgisini çeken bir alan, bir konu. Aslında bilim mi değil mi tartışılıyor. Hikaye mi, felsefe mi, bilim mi tartışılıyor. Ama her neyse, Bodrum'un böyle bir şeyi var, mücevheri var elinde. Şimdi bu mücevheri işte Herodot çalıştı. İşte Herodot şiir yarışması ya da Herodot nesi diye kullanmanın ötesinde bunu yaratıcı bir şekle dönüştürerek dünyanın çok daha fazla ilgisini çekebilmesi lazım. Farkındalığı sağlaması lazım. Yani bugün Bodrum, evet, dünya gündemine belki bilgesin teknisi oraya yanaştı, Rus oligarklar oraya yanaştı diye girebiliyor ama bunlar geçici olabilir. Moda çok tehlikeli bir şey şehirler için. Ya moda olmanın ötesinde sürdürülebilir kalıcı bir başarı için elindeki çok önemli bir fırsat. Ama bunu nasıl dönüştürecek? Bakın, dünyada tarih alanında yayın yapan, sadece o alanda yayın yapan iki tane televizyon var. Ve sayısız da periyodik yayın var, dergi var. Ve sadece Türkiye'de benim saptayabildiğim gece ve gündüz eğitimleri olmak üzere 180 bölüm var tarihle ilgili. Yani çok ciddi rakam. Bu dünyada da böyle. Demek ki çok büyük alıcısı olan bir kitle var. Bodrum'un elinde bir fırsat var. Şimdi bu fırsatı ya Herodot sınırlı sayıda bir takım bilim insanlarını, tarihçileri çağırarak bir çalıştayla yapmak, evet saygı duyarım mı? Yoksa herkesin çok sevdiği, benimseyebileceği bir şeyi çok enteresan bir hale dönüştürerek kendi adını farkındalığını arttırıp Bodrum'un farklı şekilde farkındalığını arttırarak ve dünyanın ilgi duymasını, hatta o iki bahsettiğim televizyon kanalının yanında diğer çok ciddi haber kanallarının da tarih programları var, o ayrı, ama iki tane spesifik var bildiğim kadarıyla, bunların da buraya gelerek haber yapmasını sağlayacak neler yapabilirim, bunun üzerinde düşünmesi lazım.
Düşünelim, düşünelim, beraber düşünelim. Çünkü markalaşma önemli. Burada virgül koyalım. Sizi yine ara ara yayınlara alalım. Bodrum'u Herodot kurtarır mı? Kurtarır. 8 ülke, 23 uluslararası akademisyenle başlayan çalıştay bu anlamda önemli ve Türkiye değerlerini iyi bilmeli, betonlaşmaya, yeşili yok etmeye hayır demeli ve mutlaka okumalı. Bugünlük bu kadar. Sağ olun diyoruz size. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Bizden de bu kadar. Lütfen ülkenize ve değerlerinize sahip çıkın. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.